Anna Karenina, Tolstoy. 10. kaset, 2. yüz. Sayfa 504. Acılar içindeki kocanın ne kadar bağışlayıcı olduğunu, kendisinin ise ne kadar alçak, soysuz olduğunu anlıyordu. Haksız yere küçümsediği bu adamın karşısında alçaldığını bilmesi, Ronski'nin mutsuzluğunda çok az bir yer tutuyordu. Ona en fazla acı veren şey, son zamanlarda azaldığını sandığı Anna'ya karşı olan tutkusunun, ölüm tehlikesi ortaya çıktığından beri eskisinden daha güçlü bir biçimde onu sarmış olmasıydı. Hastalığı sırasında genç kadını çok takdir etmiş, ruhunu iyice anlamıştı. Şu anda eskiden onu sevmemiş gibi geliyordu ona. Onu iyi tanıdığı, hak ettiği gibi sevdiği şu anda onun önünde küçülmüş ve onda utanılacak bir anı bırakarak Anna'yı büsbütün yitirmişti. Alexey Alexandrovich'in utançtan kıpkırmızı kesilen yüzünden ellerini çekerken düştüğü gülünç durumu dehşetle anımsıyordu. Karenin'lerin evinin merdiveni önünde ne yapacağını bilemeden şaşkın şaşkın duruyordu. "Araba getirteyim mi?" diye sordu kapıcı. "Evet, araba," diye yanıt verdi. Uykusuz geçen 3 geceden sonra evine dönen Ronski, kollarını başının altında çaprazlayarak soyunmadan divana uzandı. Işığı ağırlaşmıştı. Hayaller, anılar, tuhaf düşünceler, olağanüstü bir açıklık ve hızla birbirini kovalıyordu. Kimi zaman bu, hastaya verdiği ve kaşığa çok döküp taşırdığı şurup, kimi zaman ebenin beyaz kolları ya da Alexey Alexandrovich'in yatağın önündeki hali oluyordu. Sağlıklı bir insanın yorulduğu ve uyumak istediği zaman duyduğu, hemen uyuyacağına inanması gibi bir güven duygusuyla uyumalıyım, unutmalıyım diye geçirdi içinde. Gerçekten de aynı anda düşünceleri birbirine karıştı ve uykunun uçurumundan yuvarlandığını hissetti. Bilinçaltı yaşamının dalgaları başının üzerine devrilirken birden bir elektrik akımını andıran şiddetli bir sarsıntı duydu. Öylesine titredi ki divanın yayları üzerinde sıçradı ve ellerine dayanarak korkuyla dizlerinin üstünde doğruldu. Sanki hiç uyumamış gibi iri iri açılmıştı gözleri. Az önce hissettiği başındaki ağırlık, bedenindeki güçsüzlük birden yok oluvermişti. "Beni bataklığa sürükleyebilirsiniz." Hala karşısında gördüğünü sandığı Alexey Alexandrovich'in bu sözlerini duyuyormuş gibiydi. Anna'nın ateşten alev alev yanan yüzünü, kendisine değil de Alexey Alexandrovich'e sevgi ve sevecenlikle bakan parlak gözlerini görüyordu. Alexey Alexandrovich'in ellerini yüzünden çektiği zamanki aptalca ve gülünç olduğundan kuşku duymadığı kendi yüzünü görüyordu. Yine eskisi gibi uzandı ve gözlerini yumdu. "Uyumalı, uyumalı," diyordu içinden durmadan. Ama gözleri kapalıyken Anna'nın yüzünü daha açık olarak o unutulmaz koşu akşamındaki gibi görüyordu yine. "Bu olamaz, olanaksız. Anne bunu anılarından silmek istiyor. Ben böyle yaşayamam. Nasıl barışmalı?" dedi yüksek sesle, farkında olmadan bu sözleri yinelemeye başladı. Sözcükleri böyle yinelemesi, kafasının içinde yığıldığını hissettiği yeni hayallerin ve yeni anıların ortaya çıkışını engelliyordu. Ama bu engelleme uzun sürmedi. Yine geçmişin en mutlu anıları, son günlerdeki alçalışıyla karışarak kafasında ard arda inanılmaz bir hızla üşüştü. Anne'nin sesi, "Ellerini çek," diyordu. Hiç umudu olmasa da uyumaya çalışarak yatıyor ve yeni hayallerin ortaya çıkmasını engellemek için herhangi bir cümlenin aynı sözcüğünü alçak sesle durmadan yineliyordu. Dinliyor ve şaşırtıcı garip bir fısıltıyla şu sözcükleri yinelemekte olduğunu işitiyordu. "Değerlendirmesini bilmedin, yararlanmasını bilmedin." "Bu nedir acaba, çıldırıyor muyum yoksa?" dedi içinden. "Belki insan böyle deliriyordur, böyle öldürüyordur kendini," diye yanıt verdi. Gözlerini açınca başucunda ağabeyinin karısı Vanya'nın işlediği bir yastığı şaşkınlıkla gördü. Yastığın saçaklarına dokundu ve Varya'yı son gördüğü haliyle gözlerinin önüne getirmeye çalıştı. Ama üzüntüsü dışında bir şey düşünmek zor geliyordu ona. "Hayır, uyumam gerek," dedi. Yastığı kendine doğru çekerek başını içine gömdü. Ama gözlerini kapalı tutması için büyük çaba harcaması gerekiyordu. Birden sıçrayıp oturdu. "Benim için her şey bitti," diye düşündü. İyice düşünün bir karara varmak gerek. Yapacağım başka ne kaldı ki? Anna'ya duyduğu aşkı dışındaki tüm yaşamını çabucak aklından geçirdi. Hırs mı, Serpuhovski mi, dünya mı, saray mı? Hiçbir konu üzerinde duramıyordu. Bütün bunların eskiden bir anlamı vardı ama şu anda kendisi için hiçbir şey yoktu. Kalktı, ceketini çıkardı, kemerini çözdü, daha rahat soluk almak için kıllı göğsünü açarak odada gezinmeye başladı. "İnsan böyle delirir," diyordu durmadan. "Utançtan kurtulmak için de kendini böyle öldürür," diye ağır ağır ekledi. Kapıya doğru gidip kapadı. Sonra dişlerini sıkıp dalgın bakışlarla masaya yaklaştı. Bir tabanca aldı, baktı, düşünceye daldı. Ayakta durmuş, elinde tabancayla 2 dakika kadar öyle kaldı. Sanki düşüncelerin mantıklı ve sürekli akışı onu kaçınılmaz bir sonuca ulaştırmışçasına "Kuşkusuz," diye söylendi. Aslında onun için inandırıcı olan bu kuşkusuz sözcüğü, yalnız bir saat içinde belki onlarca kez dönüp durduğu aynı anılar ve hayaller çemberinin bir sonucuydu. Bunlar sonsuza dek yitirilmiş bir mutluluğun aynı anıları, Ronski'nin mahkum olduğu aptalca yaşamının aynı önsezisi, alçaltılmasının aynı bilinciydi. Bu hayallerin ve bu duyguların birbirine benzer sürekliliğiydi. Düşünceleri üçüncü kez yine aynı anılar ve düşüncelerden oluşan çembere yöneldiği zaman kuşkusuz diye yineledi. Tabancasını göğsünün sol yanına dayadı, sonra kolunu iyice gererek kabzayı hızla sıktı. Silah sesini duymadı ama göğsünde onu yere yıkan çok şiddetli bir darbe hissetti. Masanın kıyısına tutunmak isterken tabancayı düşürdü, sonra sallanarak yere yıkıldı. Şaşkınlıkla çevresine bakıyordu. Baktığı halde masanın eğri bacaklarını, kağıt sepetini, kaplan postunu, kendi odasını tanıyamıyordu. Salona doğru koşan uşağının ayak sesleri onu kendine getirdi. Düşüncesini zorladı, yerde olduğunu anladı. Sonra kaplan postunda ve ellerindeki kanı görünce tabancayla kendini ateş ettiğini anladı. "Ne aptallık, ıskaladım," dedi, eliyle tabancayı arayarak. Tabanca yanındaydı ama o daha uzaklarda arıyordu onu. Öte yanda aramayı sürdürürken dengesini yitirip kan içinde yeniden düştü. Çoğunlukla arkadaşlarının sinirlerinin çok zayıf olduğundan yakınan favorili kibar uşak efendisini yerde yatarken görünce öylesine korktu ki onu kanlar içinde kan kaybeder halde bırakıp yardım istemeye koştu. Bir saat sonra Ronski'nin yengesi Varya geldi. Dört bir yana haber yollayıp çağırdı. Onunla aynı anda gelen üç doktorun yardımıyla yaralıyı yatağına yatırdı ve ona bakmak için yanında kaldı. 19. Alexey Aleksandrovich karısının yanına gitmeye karar verdiği zaman onu içten pişmanlık duyduğu için bağışlayacağını, annenin hastalıktan kurtulacağını düşünmemişti. Moskova'ya döndükten iki ay sonra bütün ağırlığıyla farkına vardığı bu yanlış, onun bu olasılığı yalnızca göz önüne almamasından değil, aynı zamanda ölüm döşeğindeki karısıyla görüştüğü güne kadar kendi yüreğini tanımamış olmasından da kaynaklanıyordu. Hastanın başucunda yaşamında ilk kez başkalarının çektiği acının onda uyandırdığı ve o güne kadar zararlı bir güçsüzlük diyerek utandığı o acıma duygusunu kendisine kaptırıyordu. Anneye duyduğu acıma, ölümünü istemiş olmaktan duyduğu vicdan azabı ve özellikle bağışlamanın verdiği sevinç yalnızca acılarını dindirmekle kalmamış, ona o güne dek tatmadığı derin bir iç huzuru vermişti. Acısının kaynağı birden bir sevinç kaynağına dönüşüvermişti. Kin ve öfke duyduğu zaman çözümlenemez gibi görünen her şeyin bağışladığı zaman, sevdiği zaman sıradan ve açık olduğunu görüyordu. Şu anda eskisinden daha fazla acıyor ve onunla fazla ilgilenmediği için kendisine kızıyordu. Ama yeni doğan çocuğa acıma ve sevgiyle karışık özel bir duygu besliyordu. Kendi kızı olmayan ve annesinin hastalığı sırasında iyice yüzüstü bırakılan bu yeni doğan çelimsiz yaratıkla önceleri acıdığı için ilgilenmişti. Bakılmazsa ölmesi kaçınılmaz olan bu çocuğu ne kadar sevdiğini kendisi de farkında değildi. Günde birkaç kez çocuk odasına geliyor, orada uzun uzun kalıyordu. Öyle ki önceleri utanan süt anneyle dadı, daha sonra yavaş yavaş efendilerin varlığına alıştılar. Kimi zaman yarım saat durup kırmızı ve kırışık küçük yüzü sessizce seyrediyordu. Alnındaki kırışıklıkları, kaşlarını bebeğin burnunu ve gözlerini ovuşturduğu küçük sıkılmış parmaklarını inceliyordu. Alexey Aleksandrovich o anlarda kendisini çok rahat, barışık hissediyor, durumunda hiçbir olağanüstülük, değiştirilmesi gereken bir yan görmüyordu. Ama zaman geçtikçe bu durum ona ne kadar doğal görünse de sürüp gitmesine izin verilmeyeceğini açıkça anlıyordu. Ruhunu yöneten yatıştırıcı manevi gücün dışında yaşamını yöneten, ötekinden daha kaba, belki de daha güçlü bir gücün varlığını hissediyordu. Bu güç, özlediği ruhu, huzuru ona vermeyecekti. Bakışlarda soru soran bir şaşkınlık okuduğunu sanıyordu. Kimse onun durumunu anlamıyor ve ondan bambaşka şeyler bekliyordu. Özellikle karısıyla ilişkilerinde doğal ve sürekli bir şeyin eksik olduğunu göz ardı edemezdi. Ölüme yakın oluşunun Anna'da uyandırdığı yumuşama geçince Alexey Aleksandrovich Anna'nın kendisinden korktuğunu ve yüzüne bakamadığını fark etmeye başladı. Genç kadın ona bir şeyler söylemek istiyor ama buna karar veremiyor, sonra ilişkilerinin böyle sürüp gidemeyeceğini anlıyor da ondan bir şeyler bekliyor gibiydi. Şubat sonunda anne adı verilen küçük kız hastalandı. Alexey Aleksandrovich sabahleyin çocuk odasına gidince doktorun çağrılması için emir verdi, sonra bakanlığa gitti. İşlerini bitirince eve döndü. Saat 3'ü geçiyordu. Holde sırtında ayı postundan bir palto bulunan şeritli çok yakışıklı bir uşakla karşılaştı. Uşak Amerikan köpeği derisinden bir kürk tutuyordu elinde. "Kim var?" diye sordu Alexey Aleksandrovich. "Prenses Elizabeth Fedorovna Tverskaya," dedi uşak. Alexey Alexandrovich'e uşak sanki gülümsüyormuş gibi geldi. Bütün bu zor dönem boyunca Alexey Alexandrovich sosyetedekilerin, özellikle kadınların, kendisine ve karısına çok özel bir ilgi gösterdiklerini fark etmişti. Bütün kadınlar da avukatın, şimdi de uşağın gözlerinde fark ettiği, pek iyi gizleyemedikleri o aynı sevinci görüyordu. Tümü de sanki birini evlendirmek üzereymiş gibi neşeliydi. Ona rastladıkları zaman güçlükle tuttukları bir neşeyle karısının sağlığını soruyorlardı. Prenses Tverskaya'nın varlığı, uyandırdığı üzücü anıları ve ondan hoşlanmaması yüzünden Alexey Alexandrovich hiç hoşuna gitmediğinden doğruca çocuk odasına geçti. İlk odada Seryoja masaya abanmış, ayaklarını bir iskemleye dayamış, neşeyle gevezelik ederek resim yapıyordu. Ananın hastalığı sırasında Fransız dadının yerini alan İngiliz dadı küçük oğlanın yanında oturmuş tığla dantel örüyordu. Hemen ayağa kalktı, selam verdi ve ayağa kalkması için Seryoja'yı kolundan çekti. Alexey Alexandrovich eliyle oğlunun saçlarını okşadı. Karısının sağlığı konusunda dadının sorduğu soruya yanıt verdi ve ona doktorun bebek için ne dediğini sordu. Doktor bebeğin önemli bir şey olmadığını söyledi ve banyo yapmasını önerdi. Ama bu çocuk hep hasta dedi Alexey Alexandrovich yandaki odadan gelen ağlamayı duyunca. İngiliz dadı kararlı bir sesle beyefendi sanırım süt anne iyi değil dedi. Neden böyle konuşuyorsunuz diye sordu durarak. Aynı durum Kontes Pol'de de oldu. Çocuk tedavi ediliyordu ama hastalığı çocuğun aç kalmasındanmış. Süt annenin sütü yokmuş. Alexey Alexandrovich düşündü, bir süre sonra öteki odaya geçti. Küçük kız süt annenin kucağında onun verdiği memeyi istemeyerek iki büklüm kıvranıyor, süt annenin üzerine eğilmiş yaşlı dadının pışpışlarına karşın bir türlü susmuyordu. Biraz iyileşmedi mi diye sordu Alexey Alexandrovich. Çok huzursuz dedi yaşlı dadı alçak sesle. Bayan Edwards süt annenin sütü olmadığına inanıyor dedi. Ben de öyle sanıyorum Alexey Alexandrovich. Kime söyleyeyim bunu? Anna Arkadyevna hala hasta dedi dadı üzgün bir sesle. Dadı uzun zamandan beri evde çalışıyordu. Onun bu sıradan sözlerinde Alexey Alexandrovich kendi durumuna bir anıştırma sezdi. Çocuk soluğu kesilircesine ağlamayı sürdürüyordu. Süt anne ona yaklaştı. Dadının kucağından çocuğu alarak odada dolaşıp kucağında sallamaya başladı. Doktora süt anneyi muayene etmesini rica etmeni dedi Alexey Alexandrovich. Çocuk sakinleşince dadı çocuğu beşiğine koydu. Yastıklarını düzelttikten sonra uzaklaştı. Alexey Alexandrovich o zaman kalktı, ayaklarının ucuna basarak yaklaştı. Aynı bitkin ve üzgün yüzle sakinleşen çocuğa bir dakika kadar baktı, birden bir gülümsemeyle anındaki karışıklıklar düzeldi ve yine sessizce odadan çıktı. Yemek odasında zili çaldı ve uşağa doktoru getirmesini buyurdu. Karısının bu sevinli yavruyla fazla ilgilenmemesine canı sıkıldı. Bu sıkıntıyla anneyi görmeye gitmek istedi. Prenses Betsy ile de karşılaşmak istemiyordu ama karısı her zamanki gibi odasına uğramadığı için yadırgamasından korkarak kendini topladı ve yatak odasına doğru yürüdü. Yumuşak halının üzerinde yürüyerek kapıya yaklaşırken hiç de dinlemek istemediği bir konuşma duydu. Gitmeseydi sizin ve onun istemeyişinizi anlardım ama kocanız bunun dışında olmalı diyordu Betsy. Kocam için değil kendim için istemiyorum. Bana bundan söz etmeyin diye yanıt verdi ananın heyecanlı sesi. Nasıl isterseniz. Ama sizin için kendini öldürmek isteyen bir adamla vedalaşmadan edemezsiniz. İşte bu yüzden istemiyorum ya. Alexey Alexandrovich bir suçlu gibi korkarak durdu ve fark edilmeden uzaklaşmak istedi. Biraz düşününce bunun uygunsuz bir davranış olacağını inanarak döndü ve öksürerek odaya yaklaştı. Sesler kesildi, içeri girdi. Anna üzerindeki gri sabahlık, yuvarlak başını çevreleyen kısa kesilmiş saçlarıyla bir kanepeye oturmuştu. Kocasını görünce her zamanki gibi yüzünün canlılığı birden yok olduğu başına eğdi. Betsy'ye endişeyle baktı. Son modaya göre giyinmiş, şapkası başında bir abajur gibi duran Betsy, Anna'nın yanında oturuyordu. Mavi giysisinin açık renk çizgileri ters yöndeydi. Başını eğmiş, dimdik duruyordu. Alexey Alexandrovich'in selamını alaylı bir gülümsemeyle karşılık verdi. Ah dedi şaşkınlıkla, evinizde size rastladığıma çok sevindim. Hiçbir yerde görünmediğiniz söyleniyor. Anna'nın hastalığından beri hiç görmedim sizi. Onun için ne kadar çaba harcadığınızı biliyorum. Evet, eşsiz bir kocasınız, dedi. Karısına davranışı nedeniyle bunu iyi yüreklilik madalyasıyla ödüllendiriyormuş gibi önemli ve sevgi doluydu ses. Alexey Alexandrovich soğuk bir tavırla selam verdi, karısının elini öperek sağlığını sordu. Anna, kocasının yüzüne bakmadan daha iyiyim sanırım, dedi. Ateşiniz var gibi görünüyor, dedi kocası. Son sözcüğü vurgulayarak söylemişti. Çok konuştuk, dedi Betsy. Bencillik ettim sanıyorum, gideyim artık. Betsy ayağa kalktı ama Anna kızararak hemen kolundan tuttu. Hayır, rica ederim, kalın. Size söylemeliyim. Ya da size, dedi Alexey Alexandrovich'e dönerek. Yüzü ve alnı kızarıverdi. Sizden hiçbir şey saklayamam. Saklamak da istemem, dedi. Alexey Alexandrovich parmaklarını çatırdatıyor ve başını eğiyordu. Betsy bana Kont Vronsky'nin Taşkent'e gitmeden önce bizimle vedalaşmaya gelmek istediğini söyledi. Kocasına bakmadan, ona ne kadar zor gelse de söyleyeceklerini söylemekte acele ediyordu. Onu kabul edemeyeceğimi söyledim ben de. Bunun Alexey Alexandrovich'e bağlı olduğunu söylediniz canım, diye düzeltti Betsy. Ama olmaz, onu kabul edemem. Hem bunu... Anna birden sustu, sorarcasına kocasına baktı. O Anna'ya bakmıyordu. Anna bir sözle tamamladı. İstemiyorum. Alexey Alexandrovich karısına yaklaştı, elini tutmak istedi. Anna'nın ilk hareketi elini onu tiksindiren kocasının şiş damarlı elinden çekmek içindi ama kendini zorlayarak bu eli sıktı. Güveniniz için çok teşekkür ederim, diye başladı kocası. Özellikle Prenses Tverskaya'nın yanında öyle sıkıldı, öyle öfkelendi ki en açık düşünceleri bile bulanmaya başladı. Prenses Tverskaya ona topluma göre tutsağı olduğu, kendisini sevgi ve bağışlama duygularını vermeye engelleyen kaba bir gücün temsilcisi olarak görünüyordu. Prensese bakarak sustu. Neyse, hoşça kalın canım, dedi Betsy. Anna'yı öptü ve dışarı çıktı. Alexey Alexandrovich onu geçirdi. Betsy küçük salonda durarak, Alexey Alexandrovich, sizi gerçekten yüce gönüllü biri olarak görüyorum, dedi. Elini yeniden hızla sıkarak, ne de olsa bir yabancıyım ben. Ama karınızı öyle seviyor ve öyle saygı duyuyorum ki size bir öğütte bulunmaktan kendimi alıkoyamayacağım. Ronski'yi kabul edin. O namusun ta kendisidir. Taşkent'e gidiyor. Yakınlığınıza teşekkür ederim prenses. Ama birini kabul edip etmemeye ancak karım karar verebilir. Bu sözleri her zamanki gibi kaşlarını kaldırarak gururlu bir tavırla söylemişti. Ama bir an sonra onun durumunda gururlu olmanın söz konusu olamayacağını düşündü. Zaten cümlesini bitirdikten sonra Betsy'nin kendisine alaylı, kinli bir gülümsemeyle bakması bu konuda hiçbir kuşkuya yer vermiyordu. 20. Alexey Alexandrovich salonda Betsy'den izin aldı ve karısının yanına döndü. Anna uzanmıştı ama kocasının ayak seslerini duyunca hemen önceki durumuna geçti ve ona korkuyla baktı. Kocası onun ağlamış olduğunu gördü. Az önce Betsy'nin yanında Fransızca söylediği cümleyi Rusça iğnelerek, ''Bana gösterdiğin güven için sana çok teşekkür ederim.'' dedi tatlı bir sesle. Sonra yanına oturdu. Rusça olarak bu senli benli konuşma Anna'yı özellikle sinirlendiriyordu. ''Aldığın karar için de teşekkür ederim.'' diye sürdürdü. ''Kont Vronsky gideceğine göre onu burada kabul etmenin hiçbir anlamı yok bence.'' de. ''Zaten.'' Anna birden öfkesini tutamadan, ''Ama bunu daha önce de söylemiştim. Yinelemenin ne gereği var?'' diye bağırdı. Uğruna ölmek istediği, kendini mahvettiği ve onsuz yaşayamayan, kendisini seven bir kadınla vedalaşmaya gelmesine hiç gerek yokmuş. Hiç gerek yokmuş diye düşündü Anna. Dudaklarını büzdü ve parlak gözlerini kocasının birbirine sürttüğü şiş damarlı ellerine doğru eğdi. ''Bundan söz etmeyelim artık.'' diye ekledi sakince. ''Bu sorunu çözmeyi sana bıraktım ve sevinerek görüyorum ki.'' diye sürdürdü Alexey Alexandrovich. ''İsteklerim sizinkilerle uyuşuyor.'' diye tamamladı hemen Anna. Ne diyeceğini önceden bildiği için kocasının böyle yavaş konuşmasına kızmıştı. Evet diye onayladı. Prenses Tverskaya haksız olarak ailenin en nazik işlerini burnunu sokuyor. Özellikle o, Anna sözünü keserek, onunla ilgili söylenenlere hiç inanmıyorum, dedi. Yalnızca onun beni içtenlikle sevdiğini biliyorum. Alexey Alexandrovich içini çekip sustu. Anna sinirli sinirli sabahladığı bisküvileriyle oynuyor, kocasına duyduğu ve yenmeyi başaramadığı için kendini kınadığı tiksinme duygusunun verdiği acıyla ona bakıyordu. Şu anda tek istediği bu adamın çekip gitmesiydi. ''Doktor çağırmayı birini yolladım.'' dedi Alexey Alexandrovich. ''Kendimi iyi hissediyorum. Doktor ne yapacak?'' ''Bebek için. Durmadan bağırıyor. Süt annenin sütünün az olduğunu söyleniyor.'' ''Sana yalvardığım zaman onu emzirmeme neden izin vermedin? Her şeye karşın. O bir çocuk. Onu öldürecekler. Ölmek istedim ama izin verilmedi. Şimdi de beni suçluyorlar.'' ''Sizi suçlamıyorum ki.'' ''Suçluyorsunuz. Tanrım, neden sanki ölmedim?'' hıçkırmaya başladı. ''Özür dilerim, sinirliyim, haksızlık ediyorum.'' dedi kendini toplamaya çalışarak. ''Ama git artık.'' Alexey Alexandrovich karısının yanından çıkarken kararlı bir tavırla, ''Hayır, bu böyle sürüp gidemez.'' dedi içinden. Bu durumu herkesin gözünde böyle sürdürmesi olanaksızdı. Karısının ondan nefret edişi, duygularına karşıt olarak yaşamını yöneten, iradesini ortadan kaldıran ve onu karısıyla olan ilişkilerini değiştirmeye zorlayan bu kaba ve gizemli gücün etkisini böylesine açıkça hissetmemişti hiç. Herkesin ve karısının ondan algılayamadığı bir şey istediğini açıkça anlıyordu. Bu yüzden de ruhunda huzurunu bozan ve soylu davranışının anlamını yok eden bir öfkenin kabardığını hissediyordu. Ronski ile ilişkisini kesmesinin Anna için daha iyi olacağını düşünmüştü. Ama herkes bu kopmanın aleyhindeyse bu ilişkiyi kabule hazırdı. Ancak bu utancın çocuklara sıçratılmaması, çocuklarından yoksun kalmaması ve yaşamının altüst olmaması gerekiyordu. Bu nedenle kötü olsa bile yine Anna'yı utanç verici ve çaresiz bir duruma sokacak, Karen'in de elinden sevdiği her şeyi alacak olan bir boşanmadan daha iyiydi. Ama bu mücadelede kendisini güçsüz hissediyordu. Herkes kendisine karşı olacaktı. Şimdi ona çok doğal ve ahlaka uygun gibi görünen şeyi yapmasına izin vermeyeceklerini, tersine onun yıkımı olarak gördüğü şeyi yapmaya zorlayacaklarını şimdiden hissediyordu. 21. Betty salondan çıkarken taze istiridye almak için gittiği Yelisey evden dönen Stepan Arkadyevich ile karşılaştı. "Ah prenses, ne hoş bir karşılaşma böyle," dedi Stepan. "Ben de size uğramıştım." Betty eldivenini giyerken, "Bir dakikalık bir karşılaşma bu, çünkü gidiyorum," dedi gülümseyerek. "Durun prenses, eldivenizi giymeden önce elinizi öpmeme izin verin. Şu eski el öpme geleneğinin geri gelmesi kadar hiçbir şey beni bu kadar sevindirmedi." "Ne zaman görüşürüz?" "Buna layık değilsiniz," dedi Betty gülerek. "Bağışlayın, çok aklım var buna çünkü artık çok ciddileştim. Yalnız kendi işlerimi değil, başkalarınınkini de çözümlüyorum artık," dedi önemli biri gibi. Betty onun Anna'dan söz ettiğini anlamıştı. "Ah, buna çok sevindim," dedi. Birlikte salona geçip bir köşede oturdular. "Onu öldürecek," diye fısıldadı Betty. "Bu olanaksız, hayır olanaksız bu." Stepan Arkadyevich ciddi ve acıyan bir sesle, "Böyle düşünmenize çok sevindim," dedi. "Bu yüzden geldim Petersburg'a." Bütün kent bundan söz ediyor. Dayanılmaz bir durum bu. Anna yok oluyor. Kocası onun duyguları hafife alınmayacak bir kadın olduğunu anlamıyor. İki şeyden birini yapması gerek. Ya kararlı bir şekilde alıp götürecek ya da boşanacak. Ama bu durum onu boğuyor. "Evet evet, aynen böyle," diye iç çekti Oblonski. "Bu yüzden geldim. Yani yalnızca bunun için değil, beni yaver yaptılar, teşekkür etmem gerekiyordu. Ama her şeyden önce bu işi çözümlemek gerek." "Tanrı yardımcınız olsun," dedi Betty. Stepan Arkadyevich prensesi hole kadar geçirdi, eldivenin üstünden tam nabzının attığı yerden elini bir kez daha öptü. Bu arada ona öylesine açık saçık öyküler anlattı ki kadın gülsün mü kızsın mı anlayamadı. Stepan kız kardeşinin sağlığını, sabahı nasıl geçirdiğini sordu. "Çok kötü, çok kötü. Günüm de sabah gibi, bundan sonraki günler gibi. Tümü de kötü," dedi. "Kendini karamsarlığa çok kaptırıyorsun. Durumun kötü olduğunu biliyorum ama..." "Bazı erkekleri kötülükleri yüzünden seven kadınların olduğunu duydum," diye başladı Anna birden. "Oysa ben ondan erdemli olduğu için nefret ediyorum. Onunla yaşayamam, anla beni. Görünüşü fiziksel olarak etkiliyor, çileden çıkartıyor beni. Yapamam, onunla birlikte yaşayamam artık. Onun iyi, eşsiz biri olduğunu, tırnağının ucu bile olamayacağını biliyorum. Ama yine de ondan nefret ediyorum. Özellikle bağışlayıcı yüzünden nefret ediyorum. Artık elimde yalnız ölüm kalıyor," demek istiyordu. Ama Stefan sözünü bitirmesine izin vermedi. "Hastasın ve sinirlisin," dedi. "Ama inan bana, işi çok büyütüyorsun. Ortada böyle korkulacak bir durum yok." Stepan Arkadyevich gülümsedi. Böyle bir umutsuzluk karşısında kaba görünme korkusuyla kimse gülümsemeyi göze alamazdı. Ama Stepan Arkadyevich'in gülümsemesinde öylesine bir iyilik ve kadınca bir sevecenlik vardı ki gücendirmek bir yana insanı yumuşatıyor ve sakinleştiriyordu. Bu adamın tatlı sözlerini ve gülümsemesinde badem yağı gibi insanı yatıştıran bir etki vardı. Anna çok geçmeden bu etkiyi sezinledi. "Hayır Steve'a," dedi. "Ben mahvoldum. Bundan da beter. Henüz mahvolmadım. Her şeyin bittiğini söyleyemem. Tam tersine, her şeyin daha bitmediğini sanıyorum. Korkunç bir şekilde bitecek bu iş." "Yok canım, ip yavaşça gevşetilebilir. Her şeyin bir çaresi var." "Onu düşündüm. Yalnızca bir tek çözüm yolu var." Stefan, Anna'nın korkunç bakışından tek çıkış yolunun ölüm olduğunu bir daha anlamıştı. Sözünü bitirmesine izin vermedi. "Hiç de değil," dedi. "Dinle beni. Kendi durumunu benim gibi göremezsin sen. Düşüncemi açıkça söylememe izin ver." Yine düşünceli ve sevecen bir şekilde gülümsedi. "Başından başlayacağım. Senden 20 yaş büyük bir erkekle evlendin. Aşkı tanımadan, aşık olmadan evlilik yaptın. Bunun bir kusur olduğunu kabul edelim." "Korkunç bir yanlış," dedi Anna. "Ama bir daha söylüyorum. Bu iş oldu bitti. Daha sonra diyelim ki kocandan başka bir erkeği sevme mutsuzluğuna uğradın. Kocan bunu öğrendi ve seni bağışladı. Karşı koymasını bekleyerek her cümleden sonra duruyordu. Ama Anna sesini çıkarmıyordu. Durum böyle. Şimdi tüm sorun şurada. Kocanla yaşamayı sürdürebilir misin? Bunu istiyor musun? O da istiyor mu?" "Hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey." "Ama sen artık ona dayanamayacağını söyledin." "Hayır, böyle söylemedim. Sözümü geri alıyorum. Hiçbir şey bilmiyor, anlamıyorum." Evet, ama izin ver de. Sen anlayamazsın. Bilinmeyen bir uçuruma baş aşağı yuvarlandığımı hissediyor ama kendimi kurtaramıyorum. Yapamıyorum bunu. Önemli değil. Uçurumun dibine bir şilte koyarız. Seni tutar. Seni anlıyorum. İsteklerini, duygularını açığa vuracak kadar yürekli olmadığını anlıyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir şey. Her şey bitsin artık. Ama o bunu görüyor ve biliyor. Senin kadar acı çekmediğini mi sanıyorsun? Sen üzülüyorsan o da üzülüyor. Bütün bunların sonu ne olacak? Oysa boşanmayla işler yoluna girer, dedi Stepan Arkadyevich, kendini zorlayarak. Sonunda kendi düşüncesini söylemişti. Kız kardeşine dikkatle baktı. Anna hiç yanıt vermedi. Kısa saçlı başını olumsuz olumsuz salladı. Ama yüzü birden bir güzellik pırıltısıyla ışıdı. Stefan onun bu çözüm yolunu yalnızca gerçekleşmesi olanaksız ve umutsuz bir mutluluk olarak gördüğü için istemediğini anladı. Size çok acıyorum, çok. Bu işi düzene koysaydım çok mutlu olacaktım, dedi Stepan Arkadyevich gülümseyerek. Hiçbir şey söyleme. Hiçbir şey. Tanrı bana hissettiklerimi açıklama gücü versin yeter ki. Kocamla konuşmaya gidiyorum. Anna düşünceli ve parlak bakışlarla ona baktı. Sesini çıkarmadı. 22. Stepan Arkadyevich mahkeme başkanlığı koltuğuna otururken takındığı görkemli tavrıyla Alexey Alexandrovich'in çalışma odasına girdi. Alexey Alexandrovich'in elleri arkaya bağlanmış, odada bir aşağı bir yukarı geziniyor. Stefan'ın Anna ile konuştukları aynı sorunu aklından geçiriyordu. Seni rahatsız etmiyorum ya, dedi Stepan Arkadyevich. Her zamankinin tersine eniştesinin karşısında bir tür sıkıntı duyuyordu. Bu duygu onun içinde öylesine tuhaf, öylesine beklenmedik bir şeydi ki vicdanının sesine kulak veremiyordu. Bu ses ona kötü bir iş yaptığını anımsatmak istiyordu. Kendini toparlayıp sıkılganlığını üzerinden attı. Umarım kız kardeşime duyduğum sevgiden, sana karşı derin saygı ve sevgimden kuşku duymuyorsundur, dedi kıpkırmızı kesilerek. Stepan Arkadyevich yeniden sıkılarak, niyetim şuydu, sana kız kardeşim ve birbirinize karşı tutumunuzdan söz etmek istiyordum, dedi. Alexey Alexandrovich kayınbiraderine bakarak acı acı gülümsedi ve hala sesini çıkarmadan masaya yaklaştı, üzerinden başlanmış bir mektubu alıp Oblonsky'ye uzattı. Bunu ben de durmadan düşünüyorum. Düşüncelerimi yazılı olarak daha iyi anlatabileceğimi umarak ona şu mektubu yazıyordum. Varlığımın onu sinirlendirdiğini biliyorum zaten, dedi. Stepan Arkadyevich mektubu aldı, eniştesinin üzerine dikilen solgun gözlerine şaşkınlıkla bakarak okumaya başladı. Varlığımın sizi sıktığını görüyorum. Buna inanmak benim için ne kadar zor olsa da bunun böyle olduğunu ve kaçınılmazlığını kabul etmek zorundayım. Sizi suçlamıyorum. Tanrı tanığımdır ki hastalığının sırasında sizi görünce aramıza geçenleri unutmaya, yepyeni bir yaşama başlamaya karar verdim. Yaptığıma pişman değilim ve hiçbir zaman da pişman olmayacağım. Ben yalnızca mutluluğunuzu, ruhunuzun huzura kavuşmasını istedim ama bu amaca ulaşmadığımı anlıyorum. Ruhunuza gerçek mutluluğu ve huzuru neyin vereceğini siz söyleyin bana. İsteğinize ve dürüstlüğünüze güveniyorum tüm yüreğimle. Stepan Arkadyevich mektubu eniştesine verdi ve ne diyeceğini bilemeden ona bakmayı sürdürdü. Bu sessizlik ikisi için de öylesine rahatsız ediciydi ki hiçbir şey söylemeden Karenin yüzüne bakarken Stepan dudakları sinirden titriyordu. Alexey Alexandrovich yüzünü arkaya doğru çevirerek "Söylemek istediğim buydu," dedi. "Evet, evet," dedi Stepan Arkadyevich. Sesi hıçkırıklarla kesiyordu. "Evet, sizi anlıyorum," diyebildi sonunda. "Onun ne istediğini bilmeyi isterim," dedi Alexey Alexandrovich. "Korkarım o da bilmiyor. Durumunu değerlendiremiyor elbette," diye düzeltti Stepan Arkadyevich. "Senin yüce gönüllünün karşısında tam anlamıyla ezilmiş durumda. Bu mektubu okursa ne diyeceğini bilemeyecek. Yalnızca başını daha çok eğecektir." "Peki o halde ne yapmalı? Nasıl açıklamalı? Onun ne istediğini nasıl anlamalı?" "Düşünceni söylememe izin verirsen bu duruma son vermek için gerekli gördüğün kesin şeyi belirtmemin sana bağlı olduğunu söyleyeceğim." "Demek bu işe son vermek gerektiğini söylüyorsun. Ama nasıl?" dedi Alexey Alexandrovich. Alışkın olmadığı biçimde elini gözlerinin önüne kaldırdı. "Hiçbir çıkar yol görmüyorum." "Her durumda bir çıkış yolu vardır," dedi Stepan Arkadyevich. Ayağa kalktı, yavaş yavaş canlanıyordu. "Bir ara ilişkini kesmek istedin. Şimdi de birlikte mutlu olamayacağınıza inanıyorsun." "Mutluluk türlü biçimlerde yorumlanabilir. Ama her şeye razı olduğumu varsayalım. Bir varsayımdır bu. O zaman ne olacak?" Stepan Arkadyevich sevecen gülümsemesiyle "Benim düşüncemi bilmek istersen o ne istediğini hiçbir zaman söyleyemeyecektir. Ama bir tek şey olabilir. Bu da sizi birbirinize bağlayan bütün anıları ve eski ilişkilerinizi yok saymaktır. Bence sizin durumunuzda karşılıklı yeni ilişkiler kurmak gerekir ve bu ilişkilerde ancak iki tarafın özgür olmasıyla kurulabilir." "Boşanma mı?" diye sözünü kesti Alexey Alexandrovich tiksinerek. Evet, boşanma, diye ineledi Stepan kızararak. Sizin durumunuzdaki karı kocalar için en akılcı çıkar yol budur. Eşler bir arada yaşamayı olanaksız görüyorlarsa ne yapsınlar? Bu da olağan bir şeydir. Alexey Aleksandrovich gözlerini kapadı. Bu işte düşünülecek bir konu var. Eşlerden birinin yeni bir evlilik isteyip istemediği. Yoksa her şey kolaylaşır, dedi Alexey Aleksandrovich. Heyecandan yüzü allak bullak olan Alexey Aleksandrovich kendi kendine bir şeyler mırıldandı. Stepan Arkadyevich'e göre çok sıradan sayılan bu şeyleri binlerce kez düşünmüştü. Stepan'ın düşüncesinin aksine boşanmayı gerçekleştirmesi olanaksız gibi görünüyordu. Karenin de daha önce bir çare olarak düşündüğü boşanma ona şimdi olanaksız görünüyor. Kişisel soyluluk kaygısı ve dine saygısı uydurma bir zina suçunu kabul etmesine olanak vermediği gibi bağışladığı ve sevdiği karısının suçluluğunun kanıtlanmasına ve onursuz bir duruma düşülmesine gönlü razı olmuyordu. Daha başka önemsiz nedenler yüzünden de boşanmayı kabul edemiyordu. Böyle bir durumda oğlu ne olacaktı? Çocuğu annesinin mi bırakması gerekecekti? Kesinlikle hayır. Bu ailede üvey oğlunun durumu çok güçleşecek, iyi eğitim göremeyecekti. O halde Alexey Aleksandrovich küçük Seryoja'yı yanına mı alacaktı? Bu bir öç alma demek olduğundan bunu istemiyordu. Ayrıca boşanınca Anna'yı yitireceği için ona olanaksız görülüyordu bu. Darya Aleksandrovna'nın Moskova'da ona söylediği sözleri aklına getiriyordu. Boşanmaya karar verirse Anna'yı büsbütün mahvedecek, bu durumda yalnızca kendini düşünmüş olacaktı. Anna'yı bağışladığı ve çocuklarına yakınlık gösterdiği şu anda bu sözleri kendince yorumluyordu. Boşanmaya razı olmak ve Anna'ya özgürlüğünü vermek, ona göre yaşamla son bağlarını, sevdiği çocuklarını koparıp atmak. Bir kez boşanınca Anna'nın Ronski ile yaşayacağını, kilise yasalarının maddelerine göre kadın kocası sağken yeniden evlenemeyeceğine göre bu ilişkinin yasal olmayıp erdemsiz bir ilişki olacağını biliyordu. Bir gönül bağı olacaktı bu. Bir iki yıl sonra ya Ronski Anna'yı terk edecek ya da Anna başka bir sevgili bulacaktı. Alexey Aleksandrovich böyle düşünüyordu. Boşanmaya razı olarak haksız yere karısının mahvolmasına neden olacaktı. Bunu yüzlerce kez düşünmüş ve boşanmanın kayınbiraderin dediği gibi yalnız o kadar basit bir şey değil, aynı zamanda olanaksız olduğuna da inanmıştı. Stepan Arkadyevich'in hiçbir sözü Karenin'i etkilememişti. Bu yüzden de onun öne sürdüğü düşüncelere karşı çıkmaya bile çalışmamıştı. Bütün soru şöyle özetlenebilir. Nasıl ve hangi koşullarda boşanmaya razı olacaksın? Anın hiçbir isteği yok. Senden bir şey istemiyor. Her şeyi senin iyiliğine bırakıyor. Tanrım, bütün bunlar neden, diye düşündü Alexey Aleksandrovich. Kocanın bütün suçu üzerine aldığı bir boşanmanın nasıl gerçekleştiğini aklına getirdi. Ronski gibi o da utanarak yüzünü elleriyle sakladı. Heyecanlısın, anlıyorum. Ama düşünürsen, biri sağ yanağına vurursa onu sol yanağına uzat. Senin giysini alana gömleğini de ver, diye düşündü Alexey Aleksandrovich. Evet, evet, diye bağırdı tiz bir sesle. Suçları üzerime alıyorum. Oğlumu bile bırakıyorum ama bu konuyu bırakırsak daha iyi olmaz mı? Canın nasıl isterse öyle yap. Yüzünü görmemesi için kayınbiraderinden uzaklaşıp pencerenin yanına gitti. Heyecanlanan Stepan Arkadyevich sesini çıkarmıyordu. Alexey Aleksandrovich, inan bana, Anna senin yüce gönüllülüğünü takdir ediyor. Ama Tanrı böyle istemiş olmalı. Alexey Aleksandrovich bir şeyler söylemeye yeltendi ama gözyaşları engel oldu kendisine. Büyük bir felaket bu ama bitti. Bunun sarsıntısından kurtulmanıza yardım edeceğim, dedi Oblonski. Stepan Arkadyevich eniştesinin çalışma odasından çıktığında heyecanlıydı ama bu heyecan elde etmiş olduğu sonuçtan sevinç duymasını engellemiyordu. Alexey Aleksandrovich'in sözünden dönmeyeceğine inanıyordu. Bu sevince başka bir sevinç daha ekleniyordu. Bu boşanma işi bir sözcük oyununu düşündürmüştü. İlk fırsatta bunu herkese soracaktı. 23. Ronski'nin yarısı tehlikeliydi. Kurşunu yüreğine isabet etmemesine karşılık günlerce yaşamla ölüm arasında bocaladı. İlk kez konuşabildiği zaman yengesi Varya odada yalnızdı. Yengesine ciddi ciddi bakarak Varya, dedi. Kazayla yaralandım. Bundan kimseye söz etmemeni rica ediyorum. Herkese bunun bir kaza olduğunu söyle, yoksa çok aptalca olur. Varya, Tanrı'ya şükür, dedi. Ağrın yok ya. Biraz var, dedi göğsünü göstererek. O halde dur, sana pansuman yapayım. Pansuman bitince sayıklamıyorum. Rica ederim, kendimi öldürmeye kalkıştığımı hiç kimsenin bilmemesi için elinden geleni yap. Kimse böyle bir şey söylemiyor zaten. Ancak bir daha kendini yaralamaya kalkışmazsın umarım, dedi soru sorarmış gibi gülümseyerek. Ronski üzgün üzgün gülümseyerek, belki olmaz ama doğrusu daha iyi olurdu, dedi. Varya'yı çok korkutan bu sözlere ve gülümseyişe karşılık Ronski ateşi düşer düşmez iyileşmeye başladı. Şimdi Alexey Aleksandrovich'i daha sakin kafayla düşünebiliyordu. Karenin'in ruh büyüklüğünü kabul ediyordu artık. Ama bu onu alçaltmıyordu. Ayrıca yaşamının eski düzenine girdiğini, insanların yüzüne utanç duymadan bakmak ve eskisi gibi yaşayabilmek olanağının doğduğunu görüyordu. bu duyguya karşı durmadan savaşmasına karşın yüreğinden söküp atamadığı tek şey Anna'yı sonsuza dek yitirmiş olmasıydı. Suçunun diyetini ödediği şu anda ondan sonsuza dek vazgeçmeye ve kocasıyla arasına bir daha girmemeye kesin olarak karar vermişti. Bununla birlikte aşkını yitirmesinden kaynaklanan acıyı içinden söküp atamıyordu. O zamanlar değerini bilmediği ve şu anda tüm çekiciliği her an aklına gelen Anna ile yaşamış olduğu o mutlu anların anısını belleğinden çıkaramıyordu bir türlü. Serpuhovski onun Taşkent'e atanmasını sağlayınca hiç duraksamadan bunu kabul etmişti Vronski. Ama gitme zamanı yaklaştıkça bir görev gibi gördüğü bu özveri ona daha güç geliyordu. Yarısı iyileşmişti. Dışarı çıkmaya başlıyor, Taşkent yolculuğu için hazırlıklar yapıyordu. Onu bir kez görüp sonra ortadan yok olayım diye düşünüyordu. Betty'ye yaptığı bir veda ziyaretinde ona bu isteğini açıkladı. Prenses Anna'ya bunu açacağını söz verdi. Daha sonra da olumsuz yanıtı getirdi. Vronski bu yanıtı öğrenince daha iyi diye düşündü. Bu zayıflık son gücümü de alırdı elimden. Betsy ertesi sabah evine geldi ve Oblonski'den Alexey Alexandrovich'in boşanma isteyeceğini ve sonuçta Vronski'nin Anna'yı görebileceğini öğrendiğini söyledi. Vronski, Betsy'nin gitmesini beklemeden bütün kararlarını unutarak hatta Anna'yı ne zaman görebileceğini ve kocasının nerede olduğunu bile sormadan hemen Karenin'lere koştu. Hiçbir şey görmeden, kimseye bakmadan merdivenleri çıktı. Düşünmeden, Anna'nın yalnız olup olmadığına bakmadan onu kollarına aldı, yüzünü, ellerini ve boynunu öpücüklere boğdu. Anna bu görüşmeye hazırlanmış, ona diyeceklerini düşünmüştü. Ama söylemeye zaman bulamadı. Ronski'nin tutkusu ona da bulaşmıştı. Onu ve kendisini yatıştırmak istedi ama geç kalmıştı. Evet, her şeyimle ele geçirdin beni, seninim artık dedi sonunda ve Vronski'yi kollarına sıktı. Böyle olması gerekiyordu. Biz yaşadıkça da böyle olmalı. Bunu iyice şimdi biliyorum artık. Anna gittikçe daha da sararak ve onun boynuna sarılarak doğru dedi ama bütün olanlardan sonra bu korkunç bir şey değil mi? Her şey düzelecek, her şey. Öyle mutlu olacağız ki eğer aşkımız büyüyebilecek güçteyse korkunç şeyler olsa da büyüyecektir dedi. Başını kaldırdı, güzel beyaz dişlerini göstererek gülümsedi. Anna da ona gülümsemekten kendini alamadı ama yine de bu gülümseme Ronski'nin sözlerine değil de aşk dolu gözlerindeydi. Sevgilisinin elini tuttu ve onlarla serin yanaklarını, kısa kesilmiş saçlarını okşadı. Bu kısa saçlarla seni tanıyamıyorum artık. Güzelleştin. Tıpkı bir oğlana benzedin. Ama öyle solgunsun ki. Evet, çok güçsüzüm dedi Anna gülümseyerek. Dudakları yine titremeye başlamıştı. İtalya'ya gideriz. Sağlığın düzelir orada dedi. Koro koca gibi yalnız gitmemiz mümkün mü? Dedi Anna. Onun gözlerine bakarak. Steve'a onun her şeye razı olduğunu söyledi. Ama ben onun bu iyiliğini kabul edemem dedi. Düşünceli düşünceli. Boşanmak istemiyorum. Şimdi fark etmez benim için. Serioja konusunda neye karar vereceğini de bilmiyorum. Ronski onun şu anda oğlunu boşanmayı düşünebilmesini ve bunlardan söz edebilmesinin nedenlerini anlayamıyordu. Şu anda bunlar ikinci derecede sorunlar değil miydi? Anna'nın elini avucunda çevirip dikkatini çekmeye çalışarak bunlardan söz etme, düşünme bunları dedi. Ama Anna hala ona bakmıyordu. Eski düşüncelerine göre Taşkent'teki onurlu ve tehlikeli görevi geri çevirmesi ayıptı ve onun haksızdı. Şimdi ise bir an bile düşünmeden bu görevi reddetti, sonra bu davranışının yüksek makamlarca onaylanmadığını fark edince hemen istifasını verdi. Alexey Alexandrovich bir ay sonra oğluyla yalnız kalıyordu. Anna da boşanmayı kesin olarak kabul etmeyerek Vronski ile yurt dışına gidiyordu. 1. cildin sonu. 29 Mayıs 2003, sayfa 527.